Ayrım 3. Kadının buna ne kadar inandığı belli değildi. Durup durup berberin yüzüne bakıyordu. Aralarında kunduracıdan başka kimsenin sezemediği gizli bir bağ kurulmuştu sanki. Gitgide güçlenerek onları birbirlerine yaklaştırıyordu. Belki de bu nedenle muhtar berbere köyde kalmasını önerdiğinde kadın hemen Nuri'nin dükkanından söz etmişti. Berber istiyorsa Nuri dönüp gelene dek dükkanı kullanabilirdi. Tamam mı diye sormuştu muhtar. Berber ağzını açmadan tamam demişti başını sallayarak. Şimdi çok iyi anımsıyordu muhtar. Nuri'ye ilişkin onca saçma sapan söylenti bu tamamdan sonra çıkmıştı. Hemen ertesi gün köyden geçen bir çerçi Nuri'nin mavi bir kamyonda şoförlük yaptığını söylemişti. Bu inanılacak şey değildi. Hele Nuri'nin karısı kırda bayırda eşeğinin yularını bile doğru dürüst tutamayan kocasının koskoca bir kamyonu sürebileceğini asla düşünemiyordu. Ne ki haberi duyar duymaz köy meydanına koşup geldiğinde çerçiyi bulup ona bunları anlatamamıştı. Aslında çerçinin köye ne zaman gelip gittiğini bilen yoktu. Bekçi mavzerini koltuğunun altına alıp değirmene kadar koşmuştu ama hiç kimseyi görememişti. Muhtar Nuri'nin karısı, kunduracı, bakkal Rıza ve daha birçok insan köy meydanındaydı o gün. Cennet'in oğlu çerçeği gördüğünü ileri sürüyor, inanmıyorlarsa Kur'an'a el basabileceğini söylüyordu. Gıcır Hamza da aynı şeyleri tekrarladı sonra. İstenirse Kur'an'a o da el basacaktı. Çerçeği kuşluk vakti kahveye gelirken görmüştü. Hatta durup konuşmuşlar, kahvenin önünde oturup birlikte çay içmişlerdi. Bekçi bütün bu konuşmaları sırtını dönmüş, köye gelip giden çerçinin çerçi değil, olsa olsa milletvekillerince gönderilen bir öncü olabileceğini düşünüyordu. Kim bilir neler öğrenip gitmişti buradan, raporunda neler yazacaktı. Belki de yalnızca Cıngıl Nuri'nin kamyon şoförü olduğunu haber vermek için gelmişti köye. Tek görevi buydu. Öyle ki aylardır bu görevi taşıyordu sırtında. Yorulmuştu artık. Öyle çok yorulmuştu ki haberi köye bırakır bırakmaz bir civciv tüyü kadar hafifleyerek uçup gitmişti. Geriye kuyruklu bir yalan kalmıştı. Besbelli ki devlet Nuri'yi yok ettiği için başvurmuştu böyle bir yalana. O yıllanmış bir ölüdür şimdi ama kayıtlara şoför diye yazılmıştır ve şoförlüğünü orada sürdürüyordur. Yollardadır her gece, her gündüz yollardadır ve uykusuzdur yollar kadar, yorgundur. Şu ana, biraz sonraya ya da az önceye göre yolun hangi noktasında olduğu bilinmiyordur. Evi sırtındadır yani, nerede olursa olsun, nereye giderse gitsin yerindedir. Devlet ona bir meslek uydurmayı düşünürken şoförlüğü de bu yüzden seçmiştir. Ne de olsa adressiz bir meslek. Köylüler onu bulamasınlar ama yaşadığına inansınlar istemiştir. Peki ama yok edilmeye değecek önemi nereden geliyordu Nuri'nin? İşte bunu bekçi bilemezdi. Belki o sonu sonsuza dayanan bir yok etme tasarısının ilk kurbanıydı. Her köyden birer kişiyi yok edelim bakalım diyebilirdi devlet. Ötekilerin yok olmaya nedenle hazır olduklarını anlamak için. Köyden hayalet hızıyla gelip geçen çerçi yüzlerden bu hazırlığın ipuçlarını toplamıştı belki. Şimdi dağların ardında bir yere oturmuş topladığı yüzleri yazıyordu kağıtlara. İşte diyordu halleri, işte gözleri, işte susuşları, sonra bakışları, evleri, köy meydanındaki çınarları, çınarın dibindeki muhtarları, işte bakkal Rıza, onun yanında da cennetin oğlu, az önce de Reşit. Ama berber yoktu kalabalığın içinde. Dükkanın kapısına dikilmiş köy meydanına bakıyordu. Kunduracıya göre Nuri'nin mesleğini ve dükkanını ele geçirmiş sessiz bir canavardı o. Ya da Nuri'nin bilinmeyen yanlarını kuşanıp gelmiş başka bir Nuri'ydi. Ve uzaktan uzağa herkese, hatta her şeye diş biliyordu. Hiç kuşkusuz o gün köy meydanına gelen imama da aynı gözlerle bakmıştı. İmamınsa kimseyi gördüğü yoktu. İkiye bükülmüş, burnunu yerde sürüye sürüye yürüyordu. Kalabalığın ortasına gelince durdu. Belini güçlükle doğrultup soran gözlerle muhtarın yüzüne baktı. Nuri'nin karısı ileri atılıp her şeyi anlatmaya niyetlendi ama muhtar onu bir el hareketiyle susturdu. Zaten her şey Arap saçına döndü dedi öfkeyle. Dur, ben anlatırım. Anlattı sonra. İmam o anlattıkça başını sallayıp belini biraz daha doğrulttu. Bir yandan da gözleriyle kalabalığı tarıyor, kimi zaman cennetin oğluna, kimi de Gıcır Hamza'ya kuşkulu bakışlar fırlatıyordu. Derken homurdanmaya başladı. Ne dediği pek anlaşılmıyordu ama öfkelendiği belliydi. Kaşları gözlerinin üstüne yığılmıştı. ''Deli misiniz siz?'' diye bağırdı birden. ''Bu köye yıllardır çerçe uğramaz.'' Herkes baka kalmıştı. Çerçilerin peşinden koşan çocuklar bile şaşkındı. Sonra yere, göğe ve suya karıştı bu şaşkınlık. Bütün köyü bir anda değiştirdi. Köylüler birbirleriyle karşılaştıklarında hayalet görmüş gibi ürperiyorlardı artık. Adımlar düşteymişçesine atılıyor, sesler ikinci kez yinelenmedikçe işitilemiyordu. Sokaklar bile düğümlenmişti sanki. Hepsi dönüp dolaşıp kendine çıkıyordu. Evlerin kapıları daralmıştı biraz. Kuytular çoğalmış ve avlular sessizce genişlemişti. Her şey ikide bir kayboluyordu hatta. Yerinde duran bir süpürge bile bulunamıyordu kimi zaman. Avlunun köşesindeki bir kürek başını alıp öteki köşeye gidiyor, bulgur keseleri nohut çuvallarının arkasına saklanıyor ya da kaşık, tepsi ve çanak gibi şeyler kayboluşlarından aylar sonra komşu evlerde ortaya çıkıyordu. Tavukların tavuk oldukları bile kuşkuluydu neredeyse. Ağaçlar hayvansı bir duruşun sınırlarına girmişti. Çiçek açarken her an böğürüp meyleyebilir ya da avlulardan fırlayıp sokaklarda salkım saçak koşabilirlerdi. Köyde herhangi bir şeye en son şaşırması gerektiğini düşünen muhtar bile şaşkındı. Karısıyla sevişirken tam da suyunup duman duman tüten kuytulara biraz daha sokulduğu sırada imamın sözlerini anımsıyordu. O andan sonra karısının öpüp okşamaları hiçbir işe yaramıyordu artık. Keyfi kaçan muhtar dalgın bir muhtar bedeninin içine büzülerek gözlerini tavana dikiyordu. Onun bu halini Ethem'in kızı Gülcan'a yoruyordu karısı. Kocasının kızı her görüşünde tepeden tırnağa ürperdiğini biliyordu. Bir yıldır sürüyordu bu ürpermeler. Gülcan'ın birer avuçluk memeleri bir yıldır muhtarın bakışlarını değiştirip adımlarını aksatıyordu. Şükür ki kocası muhtardı. Yani herkesle bağlantısı herkesten çoktu. Çekiniyordu tabii aksakallı yaşlılardan, gök boncuklu bebeklerden, konudan, komşudan, kurttan, kuştan ve ille de mührüyle koltuğunun geleceğinden çekiniyordu. Yoksa havadan peygamber yağsa kimse durduramazdı onu. Birer avuçluk memelerle o daracık ağzın peşine düşüp ömrünün kalanını Gülcan'ın koynunda geçirirdi. Belki de son günlerdeki dalgınlığın birazı Nuri'den kaynaklanıyorsa birazı da bu sevda yüzündendi. Konuşurken tümceleri yarım bırakmaya başlamıştı. Çoğu kez de bir şey soruyor ama yanıtını almadan çekip gidiyordu. Kendini orada burada unuttuğu da oluyordu tabii. Kimi zaman onarımı biten muhtarlık odasında tek başına oturup sabahtan akşama dek duvarlara bakıyordu. Nuri'nin kayboluşu muhtar seçilir seçilmez onu gafil avlamıştı. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemiyordu. Bir yanı Nuri'yi hangi cehenneme gittiyse gerçekten bulup çoluğuna, çocuğuna teslim etmeyi istiyorsa, öteki yanı ne pahasına olursa olsun köylüleri sakinleştirmeyi düşünüyordu. Ama her şey yörüngesinden çıkmıştı artık. Kimsenin ağzını açıp yeni bir yorum yapmasına fırsat kalmadan söylentilerin biri bitip biri başlıyordu. Geceliğin herkes uykuya dalmışken köye garip yaratıklar geliyordu sanki. Avlu kapılarına, dut dallarına ya da horozların kuyruğuna binbir söylenti bırakıp gidiyorlardı. Söylentiler tıpkı bir sülük gibi gecenin karanlığını eme eme büyüyordu sabaha dek. Daha inanılası, daha görülesi oluyordu. Köy uykusundan sıyrılıp gözlerini açtığında kendisinden önce sokaklarda gezinmeye başlayan bu söylentilerle karşılaşıyordu. Onları kendi karanlığıyla beslememiş gibi şaşırıyordu tabii. İnanmakla inanılamayacak şey yoktur'un arasında öylece kala kalıyordu. Nuri'nin Almanya'ya gittiği duyulduğunda da öylece kala kalmıştı köy. Köpekler havlamamıştı bir süre. Horozlar ötüp atlar kişnememişti. Herkes Nuri'nin sınır kapısından nasıl geçtiğini konuşuyordu bağda, bahçede. Bavulunun şişmanlığından, gömleğinin çizgilerine, ayakkabılarının parlaklığından, yüzündeki gülümsemenin anlamına kadar bütün ayrıntılar biliniyordu. Bilinmeyen tek şey onu kimin gördüğüydü. Gene de bunu pek düşünen yoktu. Öteki ayrıntılar o denli çoktu ve öylesine büyük bir mercek altındaydı ki herkes her şeyi görmekten körleşmişti. Sonra Nuriye piyangodan büyük ikramiye çıktığı haberi geldi. Akrabalarından birkaçı onu yeniden aramaya niyetlendiyse de muhtar hepsini yatıştırdı. Hiç gereği yoktu. Bulunmak istiyorsa kendisi çıkar gelirdi. İstemiyorsa ne yapılsa boşunaydı, artık bulunamazdı. Üstelik onu yeniden aramaya çıkmak kayboluşunu büsbütün derinleştirirdi. Bu sözleri işitince Nuri'nin karısı muhtarın kafasından geçenleri doğrusu pek anlayamamıştı. Durup dinlenmeden kocasının onca parayı başka kadınlarla yediğini düşünerek gözyaşı döküyordu. Kimi zaman eve toplanan komşu kadınlar katılıyordu ona. Hep birlikte dizlerini döve döve ağlıyorlardı onunla. Bu ağlamalar yüzünden imam tahta minareye çıkıp sesini dört yöne bölüştüre bölüştüre gönül rahatlığıyla ezan okuyamaz, köylüler yastığa başını koyamaz, kahvedekiler iki sözcüğü bir araya getirip konuşamaz olmuştu. Gene de kimse ağzını açıp Nuri'nin karısına bir şey diyemiyordu. Köye gelecek milletvekillerinin aylar önce ilçeden dönüp gittikleri duyulduğunda kadının ağlaması birdenbire kesilmişti. Muhtar bekçinin binbir emekle yazdığı pankartı kahvenin duvarından indirirken kadının kendisini eve hapsettiğini öğrenmişti. Karısını göndermişti hemen. Gitsin de bakalım, baksın da kendisini gerçekten hapsetmiş mi? Hapsetmişse nasıl hapsetmiş? Sonra çocuklar nerede? Onlara da hüküm giydirmiş mi, giydirmemiş mi? Karısı ateş almaya gitmiş gibi bir solukta geri dönmüştü. Sonuç tam anlamıyla bozgun. Kadın eve kapanıp kapıyı pencereyi sımsıkı çivilemiş, ne amcasına açıyor ne babasına. O böğünü bükük kuzular da içeride melil melil meleşiyorlar. Analarının ise gıkı çıkmıyor. Yanlarında bir yudum suyla bir lokma ekmek var mı yok mu bilinmiyor. Muhtar bırakalım demişti o zamanlar. Bırakalım, bir de bunu denesin kadın, belki rahatlar. Oysa kadının inadı muhtarın düşündüğünden uzun sürmüştü. Bekçi iki günde bir gitgide mezar sessizliğine bürünen evin çevresinde nedenini bilmeden şöyle bir dolaşıyor, gözlerini pencerelere dikip uzun uzun bakıyordu. Bu eve bir Nuri gerek diye mırıldanıyordu sonra ayet okur gibi. Mavzerini omuzundan indirip elini alıyordu hemen. Kısa ve hızlı adımlarla muhtarlık odasına koşup durumu anlatıyordu. Muhtarla imamın ısrarıyla tam 3 hafta sonra açılmıştı Nuri'nin kapısı. Bütün köylü oradaydı o gün. Dam başları, avlular, duvar dipleri, salkım saçak insan doluydu. Köpekler bile gelmişti. Boyunları lastik sapanlı çocuklar, açılmaz dışarı hışırtıyla bir serçe sürüsü çıkacakmış gibi kocaman gözlerle kapıya bakıyorlardı. Ağızlar kurumuştu. Kalabalığın içinde kimi kadınlar bir çocuk ölüsünden söz ediyorlardı. Bu fısıltı her yere yayılmış ve herkes yüzünü ölümün soğukluğuna hazırlamıştı. Muhtarla imam kapının önündeydi. Kimi zaman yandaki pencereyi tıklatıp içeride bir şeyler söylüyor, sonra kalabalığa dönerek başlarını sallıyor, kimi zaman da kapıya umutla koşup bekliyorlardı. Onlar kapıya koştuğunda köylülerden çıt çıkmıyor, çocuk ölüsünden söz edenler bile gözleriyle konuşuyordu. Muhtar öfkesini gizliyordu içerideki kadından ama kalabalık sesten çekilen öfkenin muhtarın el kol hareketlerine yıldığını görüyordu. Derken çocuklar havaya bakmaya başladılar. Uzaklardan kabarıp kabarıp dağılan bulutların arasından bir uçak geçiyordu. Işıltılı metal bir kuş. Sapan taşlarının erişemeyeceği kadar yüksekte. Ardında Nuri'nin karısının inadı kadar uzun, upuzun bir duman şeridi. Kapı yavaşça açıldı. Reşit Bey çok sabırsız dedi muhtarın karısı. Gelmiyor musunuz? Muhtar çoraplarına uzanırken başını salladı. Sonra burnundan sarkan anason kokusunu sıvazlayarak odadan çıktı. Reşit ellerini kucağına yığmış bir mürit sessizliğiyle onu bekliyordu. Selamlaştılar önce. Muhtarın burnu tatsız kokular aldı o sırada. Bir şey az sonra büyük bir gürültüyle devrilecekti sanki. Şangırtıyla kırılacaktı. Ya da yeşil kanatlı sineklerin vızıltısı ansızın artacak ve ortalık insanı olduğu yere çivileyen amansız bir uğultuya boğulacaktı. Havada her şeyi varoluşunun son çizgisine iten kadın, kalınlığı kadar da bükülmez binlerce telin gerginliği vardı. Avludaki kanlı tekerlekleri, sığırların bağlandığı demir halkalar, duvarlar, dut ağacının gölgesi ve gökyüzü olası bir vınlamaya karşı hazırdı. Muhtar bakışlarını avlu duvarının üstünden aşırıp gözleriyle köyün görüntüsüne tutulmuştu. Muhtarlığının ilk günlerinden korkuyordu çünkü. Bir keresinde üçüncü kez seçilişinde miydi neydi, aynı gün üç kişi ölmüştü. Biri kaya kovuğundan güvercin yumurtası almaya çalışırken düşüp parçalanan gencecik bir çobandı. Çocuk bile denebilirdi. Kafası taşlara çarpa çarpa dağılmış, beyni yoğurt gibi oraya buraya saçılmıştı. Önce öteki mantar yiyen dul bir erkek kahvenin önünde sapasağlamken. Birden baş dönmesi ve köpürüp inleyen kocaman bir ağız. Üçüncü ise görülmüş, işitilmiş ölümlerden değil. 17 yaşındaki bir kız neresi ağrıyorduysa artık iki şişe sülüğü bedenine yapıştırıp uykuya dalmış. Yatağında kan emmekten bulanlaşmış sülük ölülerinin ortasında sapsarı bir et yığını olarak bulunmuştu. Evet, dedi muhtar. Derdin nedir Reşit? Reşit yutkundu, şapkasını eline almış, dosdoğru muhtarın göz bebeklerine bakıyordu. Güvercin yok, dedi derin bir uçurumun dibinden fısıltıyla. Yok, kayboldu. 7. Sıra elinde zindan karısı tesbih tutan adama gelmişti. Yerinden yavaşça kalkıp idama gidercesine koltuğa doğru yürüdü. Çırak sarı çizgili beyaz bir havluyu iki ucundan tutmuş onu bekliyordu. Ama adam görmedi onu, görmek istemedi ve bu tutumuyla cellatlardan birini saf dışı bırakmış gibi geçip oturdu. Anlaşılan tıraş olmayı hiç mi hiç sevmiyordu. Berber şofbenden gelen sıcak suyla fırçayı ıslatmış, öteki elindeki sabunun tepesinde çevire çevirme köpürtmeye çalışıyordu. Gözlerimi ona dikmiş, soluk alıp vermeden bütün dikkatimle izliyordum. Elleri öyle hızlı hareket ediyordu ki bir an sabunun ve fırçanın hiç kıpırdanmadığını düşündüm. Donup kalmışlardı sanki. Belki berber de donmuştu onlarla. Berberle birlikte çırak da, koltuktaki adam da, hatta ben de. Ola ki başka bir yerde yaşıyorduk o an, başka bir zamanda yaşıyor ve oradan burayı düşlüyorduk, düşlediğimizin farkına bile varmadan. Belki de sonsuz bir uğraşa kaptırmıştık orada kendimizi. Durup dinlenmeden bir şeylerle boğuşuyor, koşuyor, bağırıyor, coşuyor ve kan ter içinde kalıyorduk. Burada bu yüzden donmuştuk ola ki. Hareket etmeye başladığımız an orada, uzaklarda donacaktık. Derken berberin elleri durdu. Daha doğrusu yeniden hareket etmeye başladı. Bakışlarım çok uzakları ve burayı, yani durmakta olanla hareket edeni aynı anda algıladı. İki görüntüyü üst üste çakıştırdı ve ayırdı. Usturaya jilet tak, dedi berber. Çırak, Nuri için seçilip ayrılan usturanın jiletini çıkarıp tezgahın altındaki plastik kovaya fırlattı. Koltuktaki adamın yüzü bembeyaz köpüktü artık. Berber fırçayı evire çevire sürekli sabunluyordu. Kendinden geçmişti sanki. Sol elini adamın alnına mengene gibi yapıştırmıştı da sabunlamıyor, dizginlenmeyen bir hırsla durup durup saldırıyordu. Adamın kulak memelerinden aşağı sarkan sabunlar birer küpeye benzemişti. Jilet kalmamış, dedi çırak. Berber durdu, gene de fırçayı koltuktakinin yüzünden çekmemişti. Koş diye bağırdı, en az 5 kutu al, permaşarp olsun. Çırak ansızın kayboldu. Berber sandalyesini camın dibine çekmiş, hiç kıpırdamadan öylece oturuyordu. Perdenin arkasındaki çaydanlık kaynamamıştı henüz. Gene de o az sonra başlayacak fokurtuyu işittiğinden emindi. Dahası kimi zaman bir yanını cam dibindeki sandalyede bırakarak yerinden kalkıp çayı demliyor, sonra kocaman bir bardakla geri dönerek köy meydanına baka baka içmeye başlıyordu. Üstelik çay hiç de kötü değildi. Buruk tadıyla aynalara yansıyan yüzünü geri veriyordu onun. Aynaların ötesine dağılan sıkılmışlığını yüreğinden biraz daha uzaklaştırıyordu. Elindeki bardağı yere bırakıp kalktı. Duvardaki divan sazını gördü o an. Tellerinde iki sinek geziniyordu. Havaya çizecekleri vızıltıya değişik tatlar katabilmek için şimdiye dek çalınan onca türkünün tellerinde süren vınlayışını ezberliyordu sanki. Derken çaydanlığın fokurtusu geldi. Perdenin arkasından berber sinek vızıltılarının neyi karşıladığını düşünerek suyu ateşten indirdi. Belleğinde uçup duran sinekleri kaynar suya düşürmekten korkuyordu. Çayı demlerken divan sazını içindeki berberin eline verdi bu yüzden. Sinekler yeni çalınan türküye kondular. Kanatlarını titrete titrete belli bir noktaya tutunup yerlerini korumaya çalıştılar. Ama berber sandalyesine dönerken duvardaki sazın varlığı içindekini susturdu nedense. Sinekler türküden yere düştü ansızın ve yeniden havalanarak dükkanın içinde vızıldamaya başladılar. O sırada berberin gözleri köy meydanından geçen muhtara takıldı. Arkasından eğri bir gölgesiyle Reşit yürüyordu, telaşlıydı ve toz toprak içinde yuvarlanan çaresiz bir böceğe benziyordu. Muhtar ise her zamankinden daha çok muhtardı. Sakin ve kararlı adımlarından köpüren bir öfkeyi gizlediği apaçık belliydi. Olay yerine varıncaya dek ağzını açmadı muhtar. Selam verip geçenleri, ayağına takılan kızılcık dallarını, yakaladıkları sıpaya binmeye çalışan dört çocuğu ve havada uçan pisi pisi otlarını görmeden yürüdü. Reşit'in avlusuna girdiklerinde bir general duruşuyla dikilerek uzun uzun havayı kokladı. Avludaki kağını da odun çuvallarında kasnağa kopuk elekte yan yatmış kazmalarda hatta kürekte ve kümesin önünde gezinen tavukların kanat altında bir şey gizliydi sanki. Her şey giz taşıyan insanlar gibi kendine özgü durmaya çalışıyor ve hızla göz atıldığında adı neyse ona benziyordu.